bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Cam kenarında Mogadishu. Friedrich Christian Deus. AFA Yayınları, Ekim 1988. Çeviren Leman Çalışkan. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özdemir. 5 gün 5 gece 80 yolcusuyla birlikte kaçırılan uçakta rehin tutulan genç bir kadının öyküsü. Olaylar 1977'de Lufthansa'nın 106 saat süren ve Palma Mallorca'da başlayıp 3 kıta dolaştıktan sonra Mogadishu Uganda'da son bulan kaçırılışına dayandırılmış, yani kaynağını gerçek bir öyküden alıyor. Ama kişileri gerçek değil. 10. sıranın cam kenarındaki yerinde oturan, pasifliğe ve gözlemlemeye mahkum edilmiş genç bir kadının ağzından dinliyoruz olayı. Kadın yalnızca uçağın içinde gözlemlediklerini ve hissettiklerini dile getirmiş. Bu yüzden okuyucu ister istemez kendini diğer rehinelerle birlikte dar koltuklar arasına sıkışmış ve susmaya mahkum buluyor. Öfkeleniyor ama hiçbir direnme göstermeden teslim olduğu için de utanıyor. Tanınan sürenin dolup dolmadığı ya da uzatılıp uzatılmadığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olmamasının belirsizliği içinde bunalıyor. Ve sonra kurtarıldıkları o dehşet operasyon. Terörizm. Kim daha suçlu? Kaçıranlar mı? Yoksa dışarıda onlarla pazarlık edenler mi? Friedrich Christian Delius 1943'te Roma'da doğdu. Yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Alman dil bilimi bir yayın evinde lektörlük görevini üstlendi. 1967'de Genç Kuşak Ödülünü aldı. 1971-72'de Villa Massimo bursunu kazandı. Yayınlanan ilk kitabı Kerpoz'da toplum ve birey arasındaki anlaşmazlıkları dile getirdi. Wir Unternehmer, Ansar Simonswelt, Vanmir, Bayreuth ve Ein Bankier auf der Flucht adlı kitaplarıyla toplum eleştirisini getiren yazarlar arasındaki yerini aldı. 1981'de Die Anzentiber Blitz adlı şiir kitabı yayınlandı. Gene aynı yıl yayınlanan Einhell der Inner Schönheit adlı romanını Adenauerplatz 1984 ve Any Argument zur Wenderiden der Gümüşler adlı kitapları izledi. Ben bu formu doldurmayacağım. İsim, tabiyet, meslek, kolayca cevap verilebilecek şeyler. Fakat işkence sonucu vücudunuz ne tür bir zarar gördü diye bir soruya ben ne karşılık verebilirim? Olsa olsa hayır, böyle bir şey yok derim. Çünkü gerçekten zarar görüp görmediğimi, vücuttaki zararın anlatılabilir veya ölçülebilir olup olmadığını ve para ile acımın dindirilmesini isteyip istemediğimi bilmiyorum. Öteki sorular daha da saçma. İşkence kurbanlarına tazminat yasasına göre hazırlanmış bu sigorta formu bana ne verecek? Olay yerini belirtmek, sanki haftalardır herkes bunu artık ezberlememiş gibi. Varsa olayın faili ile akrabalık derecesini bildirmem, mümkünse adresini vermem isteniyor. Ve sonra son bir soru. Acaba sakatlığı veya zarar görmüşlüğü belgeleyecek bir rapor talebinde bulunuyor muymuşum? Hayır. Ben tam tersine sakatlanmadan, herhangi bir ziyana uğramadan bu yolculuktan döndüm. Yolum biraz uzadı, hepsi bu. Sigortacılar beni rahat bıraksın, psikologlar hakaret etmesin. Polislerin ve gazetecilerin beni daha fazla sömürmelerine de izin vermeyeceğim. Yeterince oynadık birlikte. İlgi önce hoşuma gitti. Bahşişler de fena değildi fakat her geçen gün verdiğim karşılıklar biraz daha kısaldı. Monotonlaştı, yalanlaştı. Her geçen gün biraz daha fazla sıradanlık, biraz daha süsleme, biraz daha yakınma. Şimdi de bu form. Bir kere daha baştan başlamam gerekiyor. En baştan. Neden bu saçma form kağıdı beni bu kadar sinirlendiriyor? Beni geriye götürüp belleğimi harekete geçiriyor. Yeniden o gürültüleri, o mimikleri, o sesleri yakınlaştırıp o pis kokuyu yeniden tenime kazıyor. beni yeniden o uçağın içine hapsediyor. Çok uzaklarda başka bir Andrea Bolender görüyorum. 5 hafta önce elinde birkaç parça eşya Palma'da uçağa biniyor, 10. sırada cam kenarındaki koltuğa oturuyor. Havalandıktan sonra arkasına yaslanıp bir mektup yazmaya koyuluyor. Sevgili Stephen. Ardından 3-4 ipe sapa gelmez cümle. Sonra bloknottan koparılan kağıt. Her şey bitti sözcükleriyle noktalanacak o tek bir cümle bir türlü yazılamıyor. Birdenbire şimşek gibi her yandan çok yakından yükselen canhıraş feryatlar, kavgacı kadın sesleri, sert, anlaşılmaz, homurtulu emirler, kulakları tırmalayan bir İngilizce, patırtılı ayak sesleri, aynı anda hem ön hem de arka taraftan gittikçe çoğalıp tizleşen feryatlar. Aklım mektuba yazacağım o tek cümleye takılmış, henüz ne olduğunu kavrayamadığım yeni durumu yalnızca işitme duyum algılıyor. Gürültünün çeşitli tonlarını ve şiddetini ayırıyor. Korku çığlıkları, kadın çığlıkları, erkek homurtuları, dehşet nidaları. Hiçbirisi bir uçağa uygun değil. İnsanların çıkardığı bu ani ve şaşırtıcı seslerin gürültüsünden önce hiçbir mana çıkaramıyorum. Sadece hiç duyulmadık bir şeyin gerçekleştiğini veya başlamak üzere olduğunu gösteriyor bunlar. Hands up, hands up, hands up. Seslerin hepsini bastırıp durmadan tekrarlanan ve en çok anlaşılabilen tek bağırış. Eller bir dolu el, tek tek veya çifter çifter eller veya kollar giderek daha çok sayıda yukarıya doğru uzanmış, çekingen kıpırtılarla bu emrin gerçek olup olmadığından kuşkulu bir kıvrımla bükülmüş kollar. Ben bloknotu ve tükenmez kalemi hemen önümdeki filenin içine sıkıştırıyor ve bu emri neredeyse korkmadan ve hiç acele etmeden mafsallarıma aktarıyorum. Emre uyuyorlar. Yüzmeye hazırlanıyormuş gibiler, sıraya dizilmişler. Diğerleriyle sessiz sedasız yüzüyorum. Oturduğum yerden görebildiğim bütün yolcuların elleri havada. Direnen sesler susmuş. Almanca korku nidaları, minicik bir direncin o endişeli ve heyecanlı ifadesi duyulmuyor artık. Geriye kadın seslerinin verdiği komutlar ve genç bir erkeğin kükreyişi kalıyor. Ve kulaklarımızda bundan sonra geçerli olacak, tek dilde tekrarlanıp duracak o emrin ilk yankısı. Hands up, hands up, don't move. Bağıran kadınlardan biri yanımızdan geçiyor. Elinde yumruk büyüklüğünde sadece filmlerde gördüğüm metal bir şey tutuyor. Hemen tanıyorum. Bir el bombası. Çığırtkan aykırması beni elindeki bombadan daha çok ürkütüyor. Bombayı kıymetli bir malmış veya böyle gümbür gümbür bir sesle bağırma gücünü başka hiçbir yerden alamayacağının kanıtıymış gibi havaya kaldırmış. Sesi ağızdan değil de bombadan geliyor sanki. Silahlara ve emirlere boyun eğmiş, kendi ellerimizden asılmış bir halde sindiğimiz koltuklarımızda uzunca birkaç saniyedir, gereğinden uzun bir süredir duyduğumuz seslerden yalnızca biri onun sesi. Ön taraftan bazı kimseleri koridordan arkaya doğru sürüp getiriyorlar. Hostesler de var aralarında. Genç bir erkek, elinde tabanca, onları iyice geriye gitmeye zorluyor. İnsanlar birbirlerine sokulmuş, sarsak adımlarla kendilerini koruma ve yan yana durarak bu itiş kakışta kendilerine bir destek bulma çabasındalar. Kimse tabancaya hedef olmak istemiyor. Hepsinin elleri yukarı kalkmış ama tam değil, omuz hizasına kadar. Çünkü yürürken birbirlerine tutunmak zorundalar. Benim yaşlarımda bir kadının öfkelenmek isteyen ama çevresine yalnızca şaşkın ve ürkmüş bir halde bakarak başka bir yüzden yardım uman allak bullak yüzü bakışlarımı yakalıyor. Durumun farkında değil ya da aksine farkında. Belki de o anda neler anladığımızın artık hiçbir öneminin kalmadığını hissediyor. Bana öyle geliyor ki o da bana benim ona baktığım gibi bakıyor. Birbirlerine ayna olan ve gördüklerinden aynı anda korkan iki yüz. Sinemanın karanlığına gömülmüşken birdenbire parlak bir ışığa boğulan bildik bir sahneyi seyreder gibi oluyoruz. Ve ancak vücudumda dolaşan soğuk ürperti bir sinemada olmadığımızı hatırlatıyor. Her yanımı korku kaplıyor. Silahlı insanların bağırmalarına karşılık vermek niyetiyle derin bir nefes alıyorum. Fakat yüz adalelerim kas katı kesilmiş, çenelerim kilitlenmiş, boğazım ve ses tellerim kupkuru, dişlerimin birbirine çarpması durmak bilmiyor. Eller yukarıda olunca başımı nasıl tutacağımı bilemiyorum. bir omuzlarımın arasına sıkıştırıyorum, bir merakla kaldırıyorum. Yarım bir dönüşle arkada koridordaki kargaşayı görebiliyorum. İnsanları boş yerlere oturtuyorlar. Susan çığlıkların yankıları sürerken yeni haykırışlar duyuluyor. Hiç dinmeyen bir gürültü insana kendi tepkisini düşünme fırsatı bırakmıyor. Uçağın nispeten ön kısmına rastlayan 10. sırada oturan bizleri yerimizde bıraktılar. Yumruk ve dipçikle iliştirilip kakıştırılmadık. Fakat emirler yağdıran çığlıklar bana yönelik olmadıkları halde üzerimde tokattan beter bir etki yaratıyorlar. Sanki kulağımdan girmiş bir kurşun gibi beynimde delikler açılıyor. Yara açmayan ama can sıkıcı bir acı veren kurşunlar gibi. Kulağımda durmadan çınlayan "Hands up, don't move, hands up" seslerine dayanmak acıyı daha da arttırıyor. Üstelik bu emirlere artık hiç gerek yok. Hepimizin elleri çoktandır yukarı kalkmış ve tıpkı bir jimnastik kursuna yeni başlamış acemi öğrencilerin gayretkeşliği içerisinde ne derlerse yapıyoruz. Silahlı adamlardan biri önüne birini katmış getiriyor. Pilot bu. Koyu mavi elbisesinin kollarında sarı yaldız şeritleri ile elleri yukarıda ilerliyor. Rengi solmuş, taş gibi, teslim durumda. Hemen pilot kabininin boş kaldığı aklıma takılıyor. Dümeni tutan bir el yok. Kumanda tablosunun karşısında kimse kalmadı. Bizi kim götürecek? Hiç kimse. Az sonra düşeceğiz. Aşağılara doğru, kayaların veya denizin üzerine düşüp betona çarpmış gibi paramparça olacağız. Olsun, yeter ki boğulmayalım. Dalgalarla boğuşa boğuşa ölmeyelim. Uçağı en az 2 hatta 3 kişinin kullandığını hatırlayınca rahatladım. Demek ki bir tanesi eksik olsa da olurmuş. Uçak hala bulutların üzerinden güven veren bir uğultu ile yol almayı sürdürüyor. Pilot veya kaptan pilot, o anda sıfatını tam çıkaramadım, esir düşmüş yenik bir komutan gibi yanımızdan geçerken yavaş sesle fısıldıyordu. Bunlar ne derlerse yapın, ne derlerse yapın. Bu sözler beni yatıştırdı. Kendi dilimde mantıklı olan bu sözler sanki uzun süre yabancı bir diyarda kalmışım gibi yakın ve hoş geldi. Aynı anda her şeyin bir rüya, bir şaka veya bir deneme olabileceği umudum söndü. Üniformanın sırtına dayanmış olan tabanca şaşılacak kadar küçüktü. Yolcuların bakışları, tabancayı, pilotu, elindeki silahla hareketleri yönlendiren bağırış çağırış içindeki adamı izledi. Sonra birden yanlarında oturanların yüzlerine döndü. Sanki mahcup bir çaresizlikle paramparça, hiç değilse yakınlarındakilerden destek almak istiyorlardı. Yüzlerdeki maske benzeri ifade çoktan kaybolmuş, hiçbiri güzellik, başarı, tatil keyfi görüntüsü sergileme hevesinde değil. Duydukları şok yüzlerinden o kadar net ve çıplak okunuyor. Mahcup bir korkunun sarmaladığı bu kas katılık, bana saatlerin göstergelerini de durdurmuş gibi geldi. Korunmak ihtiyacı içinde yan duvara yasladım. Birçok kişinin yeri değiştirildi. Büyükçe çocuklar ön sıraları alındı, genç erkekler koridor kenarından uzaklaştırılıp cam kenarlarına atıldı. Benim sıramda koridor tarafında oturan ufak tefek kızcağız benim yanıma verildi. Onun yerine yaşlıca, şişman bir kadını oturttular. Açık duran küçük sehpa yüzünden zorlukla geçip yerleşebildi. Yolcuların çoğu yemek yerken baskına uğramıştı. Ellerini tabaklarından uzakta havaya kaldırmışlardı. 10. sırada benim solumda oturan yolcuların çatalları tavukların butlarına batırılmış hazır bekliyorlardı. Tatlı kabının üzerindeki telefon kağıdı açılmamıştı bile. Ben yemek almamıştım çünkü geç kahvaltı etmiştim ve o mektubu mutlaka yazmak istiyordum. Ama birdenbire yanı başımda plastik kutusu içinde el sürülmemiş duran tatlı iştahımı kabarttı. Lezzetsiz bir vanilyalı puding de olsa hemen uzanıp alıvermek geldi içimden. Hatta 3-4 kase birden yiyebilirdim. Fakat cesur ve korkak ellerimi havada tutmaya devam ettim. Tatlıyı, daha doğrusu tatlının hayalini burnumda, damağımda hissettim ve bu lezzet bağırtıların etkisini azalttı. Her şey şimşek hızıyla olup bitti. Sesler, hareketler, bakışlar çarpıştı, birleşti ve birbirlerinin içinde eridi aktı. Yepyeni görüntüler her şeyi birbirine kattı ve "You should be quiet" veya "Hey, put your hands up" gibi sessiz emirler kulağa neredeyse yumuşak bir melodi gibi gelmeye başladı. Yolcular en azından görünüşte sakinleştiler. Panik içinde olan şimdi yalnız silah taşıyanlardı. bağırıyor, garip garip hareketler yapıyorlardı. Her şey onlara fazla yavaş geliyordu. Biri uçağın içinde koşup duruyor, kah bir yolcuya yumruğunu gösteriyor, kah silahını doğrultuyor, emirler veriyor, bağırıp vuruyordu. Sonunda ön kısımda gözden kayboldu. Formda olayın ayrıntılarıyla anlatılması için 6,5 satır yer bırakılmış. Olayın her iki taraf açısından gelişmesini, oluşmasını, ortaya çıkmasını hazırlayan ilk saniyelerin kargaşasını bile ben 6,5 satırda anlatamam. Kulak zarına inen bir darbe, hemen ağzımı açtım, hoparlörden yükselen bir bağırtı. Kuvvetli bir erkek sesi, dayanılmaz bir yükseklikte ve hemen yanı başımda. Az kalsın kulaklarımı tıkamak için ellerimi aşağı indiriyordum fakat bu refleksimden ürkerek onları daha da yukarı uzattım ve alçaktan uçan bir uçak gürültüsünden sakınırcasına sinerek gümbürtünün üzerimden geçmesini bekledim. Alçak uçuşlar eninde sonunda biter ama çatırtılar sürüyor, kulak zarlarına darbeler indiriyor, hiçbir şey anlaşılmıyordu. Kaba ve tehditkar aksanla bozuk bir İngilizce. Bölük pörçük sözcükler yakalamaya çalışıyordum. Follow the instruction, shot, executed. Sonunda adam çabasının boşuna olduğunu fark etmiş olmalı, yanına bir hostes çağırdı. Arka taraftan hıçkırıklar duyuluyordu. Adam gene bağırmaya başladı. Bu kez konuşmasını daha yavaş ve anlaşılır yapmayı deniyordu fakat başaramadı. Heyecanı sesine hakim olmasını önledi ve sesi gene bir kükremeye dönüştü. Kendisini Kaptein diye tanıttı ve anlaşılmaz bir isim söyledi. Avaz avaz şöyle bir şeyler haykırdı. This airplane is under my command. Whoever refuses to follow my command will be executed immediately dedi. Sonra tekrarladı. Will be executed immediately. Hostes tercüme etti. Emirlerime kim uymazsa öldürülür. Hostes tekrarlamaları çevirmedi, ünlemleri de belirtmedi. Alışılmış hostes konuşmasındaki ses tonunu korumaya çalışıyordu. Bayanlar baylar, lütfen Kaptan Yezid'in söylediklerini yapın. Hemen ardından gene İngilizce olarak yağdırılan emirler. Kim ellerini başının üstünde tutmazsa hemen vurulacaktır. Biz dakikalardır ellerimizi emredildiği biçimde yukarıda tutuyorduk ve buna daha ne kadar dayanabiliriz bilemiyordum. Kim konuşursa hemen vurulacaktır diye haykırdı ses gene. Sonra sustu. Sanki karşılık vermeye cüret edecek biri çıkar mı diye dinliyordu. Pencere storlarını kim indirmezse hemen vurulacaktır. Bir an havaya kalkmış ellerimle storu nasıl indiririm diye düşündüm. Pencere yanında oturan diğer yolcular da şaşkınlık geçirdiler. Sonra mikrofondaki adam açıkladı. Pencere kenarında oturanlar storları indirip ellerini tekrar yukarı kaldırsın. Tercümeyi bekledik ve perdeleri uysallıkla aşağı çektik. Dışarıdaki bulut yığınlarına veya aşağıdaki mavi denize bir göz atma fırsatını bile değerlendiremedim. Herkes gibi emre uydum hemen. Biraz da rahatlamıştım. Camın arkasındaki uçsuz bucaksız aydınlıktan kurtulup korunaklı loş köşeme büzülmek iyi gelmişti. Bağırgan adam bizden memnun olmalı ki daha yumuşak bir sesle devam etti. Kim konuşursa, kim tek bir söz söylerse vurulacaktır. Hostes bu cümleyi çevirince sükutumuz önceki sessizlikten farklı gibi göründü. Başımla olur der gibi bir hareket yaptığımı fark ettim. Şimdi de çatal bıçaklar. Çatal bıçak takımlarını hemen koridora atmayan vurulacaktır. Komşumun tepsisi koridor tarafında oturan yaşlıca hanımın dizlerinin üzerinde kalmış tepsideki çatal bıçak takımlarına bakıyordum. Hepimizin gözü küçük bıçak çatal ve çay kaşıklarına takılıp kalıyor. Koridor yanındaki hanım belli ki sözleri hiç üzerine alınmamış, bakışlarını ön taraflara doğru çeviriyor. Sanki öteki çatal bıçaklardan bir tehlike gelecekmiş gibi veya öndekiler ne yapacak merakıyla. Komşum çatala uzanmakta çekingen davranıyor, çaresizlik içinde dönüp bana bakıyor. O anda plastik çatal ve bıçağı silip temizlemiş olarak düzgünce sehpanın kenarına koymuş olduğunu fark ediyorum. Demek ki onları bir Lufthansa yolculuğu anısı olarak veya çocuklarına götürmek için çantasına koymaya hazırlanıyormuş. Öteki yolcular çoktan çatal bıçaklarını koridora atmışlardı. Birden yanımdaki iki hanım da harekete geçti. Belki de fırsat bu fırsat kollarını kımıldatmak düşüncesiyle genç olanı benim baktığımı gördüğü için daha etik davrandı. Koridorun kirli kahverengi zemininde dağılmış çatal bıçakların sivri ve keskin uçlarını görünce bu emrin amacını kavradım. Bunlar birer silahtı. Eğer yolculardan biri bu kırılabilir bıçaklardan birini veya bir çatalı ona saldıracak birinin gözüne veya kalbine saplamaya vakit bulabilirse silah olabilirlerdi. Şimdi bu işe yaramaz ve komik şeyler yere saçılmış duruyordu. Kaybedilmiş bir meydan savaşının ucuz ganimetleri. Savaşmadan kaybetmiştik. İşte bu da bunun kanıtıydı. Formda direnme konusunda da bir soru var. Yasaya aykırı saldırı sırasında başkaları sizin direnişinizi destekledi mi? Evet, hayır, evetse kim? Kendimizi savunmaya bile kalkışmadığımıza kim inanabilir ve inanmak ister? Hiçbir saldırıya karşı koymadım ve hiç kimse bana yardım etmedi. Ben de hiç kimseye yardım etmedim. Yanımda oturan kadına bile, birkaç söz söyleyerek bile. Bize karşı kuvvet kullanmalarına sessizce boyun eğdik. Direnmeden, olduğumuz yere büzülerek, ses çıkarmadan. Bir çocuk ağlıyordu. Ağlayarak konuşuyordu. Acaba adam çocuğu azarlar, döver veya vurur mu? Bence bu adam her şeyi yapardı. Ama 4 tane geçkin kadına çatal bıçakları toplayıp öndeki birinci mevkiye getirmelerini emretmekle yetindi. Ortadaki kadın kimseye bakmıyordu. Göze hep yerdeydi. Vücudunu öne doğru eğmişti. Arkasındaki eli bombalı kızlardan biri ona vurmaya hazır, her hareketini kontrol ediyordu. Çocuk daha sessiz ağlıyordu. Ardından yemek tepsilerinin toplanıp ön tarafa taşınması emredildi. Bizim sıranın tepsilerini toplayan kadının elleri titriyordu. Onları sıkı tutamayacağından korktum. 2 tepsiden fazla taşıyamayacak gibi görünüyordu. Ya hepsini düşürecek ya da düşecekti. Ama 4-5 tepsiyi alıp gitti. Tatlıların arkasından acıyarak baktım. Ağlayan çocuk artık susmuştu. Motorların uğultusuna sadece tepsilerin tıkırtısı karışmıştı. Derken önlerden yaşlıca bir erkeğin çatlak sesi duyuldu. Bu ne küstahlık? Ben daha yemeğimi bitirmedim. Ben başımı göze çarpmadan biraz yükseltmek için kollarımı iyice yukarı uzattım. Don't talk, don't talk, shut up, don't move. Eli bombalı kızlardan biri adamı ve tepsiyi alsın mı yoksa bıraksın mı karar veremeyen kadını azarladı. Yaşlı adam aldırmıyordu bile ya da hiçbir şey anlamıyordu. Daha sert direndi. Ne demek oluyor bu? Daha bitirmedim. Yemek istiyorum. Rahat bırakın beni. Bir çekişme, umulmadık bir direnme patlak vermişti. Elebaşı mikrofonu bıraktı ve avaz avaz bağırdı. Tercümeleri yapan o ses araya girdi. Karşılıklı konuşmalar oldu. İhtiyar adamın sesi ötekilerden giderek daha az ayırt edilir oldu. Kısa bir tartışmadan sonra herkes yerine döndü. İhtiyar susmuştu. Ve anında uçağın hoparlöründen gene o ses yükseldi. Öncekinden daha sert ve kızgındı. Kimin yanında silah varsa hemen çıkarıp koridora atsın. Hiç kimse kıpırdamadı. Bütün kesici şeyler, bıçak, çakmak, tarak, ne varsa çıkarın. Sessizlik. Yanında silah bulunduran vurulur. Erkekleri birer birer koridora çıkarttılar. Üzerleri arandı. Bazıları dövüldü. Bir yüzde şaklayan bir elin çıkardığı sesle kesilen dakikalar. Kaptan bağırıyor. What's that? What's that? Bir tırnak törpüsünü havaya kaldırmış. That's a weapon, weapon diye haykırıyor ve indiriyor tokadı.